Ayrım 31.
Sayfa 277. Christian Thomasus 1655-1728 ve Christian Wolff 1679-1754 Alman aydınlanmasının öncü düşünürleriydi. Immanuel Kant 1724-1804, Mose Mendelssohn 1729-1786, Johann Herder 1744-1803 ve Friedrich Hegel 1770-1831 aydınlanma düşüncesini Almanya'ya yerleştirdiler. Karl Marx 1818-1883 ve Friedrich Engels 1820-1895 kendilerinden önceki düşünürlerden farklı bir özelliğe sahiptiler. Sistemin korunup geliştirilmesini değil, değiştirilmesi yönünde düşünceler ileri sürüyorlardı. Özellikle felsefe alanında gerçek aydınlanmayı bu iki düşünürün temsil ettiğini kabul eden yaygın bir görüş vardır. 17. yüzyılda 350 devletçiye bölünmüş olan Alman toplumu tam bir tarikatlar toplumu durumundaydı. 1618-1648 yılları arasında aralıksız 30 yıl süren din çatışmaları imparatorluğu güçsüz kılmış ve salgın hastalıklarla birlikte kırsal nüfusun %40'ının, kent nüfusunun ise %30'unun yok olmasına neden olmuştu. Ünlü Büyük Hans Birliği ticareti çökmüştü. 1648 yenilgisi sonucunda yapılan Westfalen Anlaşması'yla Fransa ve İsveç, Almanya'yı 350 küçük devlete bölmüş, ülke yönetimini 5 Katolik, 2 Protestan ve 1 Kalvinist'ten oluşan 8 kişilik bir kurulun eş güdümüne vermişti. Pek çok tarikatın varlığını sürdürdüğü toplum, %80'ini köylülüğün oluşturduğu bir el sanatları toplumu durumundaydı. Alman aydınlanması bu parçalanmış geri ve yoksul yapıya tepki olarak gelişti. 30 yıl savaşlarının yıkıcı etkisi dinsel hoşgörünün yaygınlaştırılmasıyla giderilmeye çalışıldı. Bu amaca hizmet eden Pietizm, Moravyalı kardeşler, siyasi iktidarla ilişki kurmayan bir tarikat ve aydınlanmacılık, dinsel kademeleşmeyi bireye temellendiren mezhep gibi yeni protestan tarikatlar ortaya çıktı. Daha sonra büyük ün kazanacak olan Alman üniversiteleri bu dönemde kuruldu. Eğitim dili Latinceden Almanca'ya dönüştürüldü. Bu dönüşüm Alman birliği ve ulusçuluğunun gelişimini hızlandırdı. Üniversiteler, Alman aydınlanmasının ve oldukça geç kalan ulusal birliğin ideolojik merkezleri haline geldi. Alman aydınlanmasına yön veren ilk düşünürler metafizikçi Kant ve milliyetçi Herder'dir. Alman ırkçılığının temellerini atan bu düşünürlerin görüşleri İngiltere ve Fransa'daki çağdaşlarının çelişkili görüşlerinden farklı değildir. Ve önce Alman, ona bağlı olarak da Avrupa merkezcidir. Kant, herhangi bir ayrım gözetmeden insanı öne çıkaran görüşler ileri sürer ancak bu görüşler beyaz ırktan olan Avrupalı insan için geçerlidir. Renklerine göre sınıflandırdığı diğer insanları uygarlık dışı sayar. Bu konudaki düşünceleri Hitler anlayışıyla tam olarak örtüşen bir niteliktedir. İnsan bilimine, tarih felsefesine, politikaya ve eğitim bilimine ilişkin Yazılar adlı yapıtında İnsanların geçmişlerini ve davranış yeteneklerini ırk ve tür kavramlarıyla açıklar. Kant'a göre insan soyu beyaz, zenci, Hun, Moğol ya da Kalmuk ve Hintlilerden, Kızılderililerden oluşur. Beyaz ırk belirgin bir biçimde Avrupa'da yaşar. Çok eski ve ağrı bir ırk olan Hint ırkı, eski Tibet, eski İskit ve az çok Hun kanıyla karışmış ve Çinlileri türetmiştir. İnsan kökeninde iki ayırıcı özellik, zencilerin rengi ile Avrupalıların üstün aklıdır. Tembel, yumuşak ve oynaşık olan zencilerin vücutları yağlıdır. Bu nedenle iğrenç kokarlar. Akıldan üstün olan ve güzellik, ululuk, ince beğeni, görkem ve soyluluğa sahip Avrupalılar uygardırlar ve her zaman uygarlık yolunda ilerleyeceklerdir. Batı düşününde Türk ve İslam imgesi, Profesör Onur Bilge Kula, Büke Yayıncılık, Ekim 2002, sayfa 20-27. Tarih felsefesi üzerine eserler yazan toplum bilimci Herder, bir yandan Alman ırkının üstünlüğünü savunurken, diğer yandan Avrupalıların Avrupa Cumhuriyeti adı altında birleşmeleri gerektiğini söyler. İnsanlığın Oluşum Tarihinin Felsefesi adlı yapıtında şu görüşleri ileri sürer. Avrupa'daki bütün krallıkları kuran, Roma'ya boyun eğdiren, İstanbul'u kuşatan ve bir süre egemen olan, Kudüs'te Hristiyan İmparatorluğu kuran Almanlar, büyük, güçlü, girişimci, cesur, dayanıklı ve güzeldir. Korku uyandıran mavi gözleri, bağlılık ve ölçülük ruhundan beslenirler. Avrupa Cumhuriyeti düşüncesine temel olan kültürel oluşuma Almanlar kalıcı katkılar yapmıştır. AGE sayfa 74-75. Almanya, Prusya 1806'da Fransa'ya bir kez daha yenilmiş ve yapılan tilsit anlaşmasıyla topraklarının yarısını yitirmişti. Ancak Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'nun bu çöküşü ilginç bir biçimde Prusya kalkınmasının da başlangıcı oldu. Toplumsal alanda Karl Stein ve Karl Hardenberg, askeri alanda Gerhard Schnarrhorst ve Johann Fichte Alman kalkınmasının öncüleri oldular. Bakan ve Başbakan Şanşölye olan Stein ve Hardenberg, 18. yüzyıl aydınlanmacılarının birikimi ve gelişen burjuvazinin desteğiyle feodal düzeni çözecek uygulamalar yaptılar. 1807 yılında adını açıklandığı kentten alan ve demokratik yenileşme atılımının sınırlarını belirleyen Nassau bildirisi kabul edildi. Aynı yıl bildirinin maddelerini uygulamaya sokan Ekim buyruğu açıklandı. Bu girişimler ve arkasından gelen diğer uygulamalarla kölelik aşamalı olarak kaldırıldı, köylülerle burjuvalara toprak sahibi olma hakkı verildi, feodal hakların satın alınabileceği kabul edildi, angarya kaldırıldı, soyluları da kapsayan vergi yasaları çıkarıldı, belediye meclisleri kuruldu ve ekonomik ilişkilerde geçerli olacak liberal yasalar çıkarıldı. Almanya Genelkurmay Başkanı olan Schnarrhorst, benzer atılımları askeri alanda gerçekleştirdi. Prusya ordusunun anlayış ve yapılanmasını değiştirerek orduyu hemen tümüyle yeniden örgütledi ve silah gereksinimlerini karşılamak için ulusal nitelikli savaş sanayisinin kurulmasına ön ayak oldu. Alman ulusçuluğu yalnızca orduda değil, toplumun tümünde temel ideolojik anlayış haline getirildi. Berlin Üniversitesi'nin rektörü, felsefeci Johann Fichte, yazdığı 14 bölümlük Alman Ulusuna Söylev adlı yapıtıyla ulus duygusunu yücelten düşünceler geliştirdi ve çok etkili oldu. Siyasal düzeni gelişmekte olan yeni toplumsal gereksinimlere göre değiştirmeye yönelen bu girişimler ekonomik, sosyal ve hukuksal alanlarda köklü dönüşümler sağladı ve Almanya'yı daha geç olmak üzere İngiltere ve Fransa gibi anti-feodal demokratik devrim sürecine sokmuş oldu. Ulus birliğini amaçlayan milliyetçi düşünceler tüm Almanya'ya yayıldı. Üniversiteler, özellikle de 1810 yılında kurulan Berlin Üniversitesi, ulusçuluğun merkezi haline geldi. Öğrenciler gizli ya da açık örgütler kurdular ve bu örgütlerle demokrasi ve özgürlük için mücadele ettiler. Burjuvaların, aydınların ve öğrenci derneklerinin ağırlıkta olduğu büyük bir örgütler federasyonu olan Burschenschaft, Almanya'nın hemen tüm eyaletlerinde örgütlendi. Alman Birliği'nin itici gücü konumunda olan ve gelişkin bir sanayi gücüne sahip bulunan Prusya, kendi çevresinde bir gümrük birliği, Zollverein, oluşturdu. 1818-1833 yılları arasında 20 eyalet devleti bir araya geldi ve kendi içlerinde kaldırdıkları gümrükleri dışarıya karşı yükselttiler. İç pazarı bütünleştiren ve onu dışa karşı koruyan gümrük birliği, Alman Ulusal Birliği'nin ekonomik dayanağını oluşturdu. 1848 yılında hemen tüm Avrupa'yı etkileyen devrim dalgası etkisini Almanya'da da gösterdi. Şubat'ta Fransa'da başlayan devrim bir ay sonra Almanya'ya sıçradı. Ekonomik alanda liberal, siyasi alanda ulusal olan Mart 1848 devrimi sanayi sermayesinin gücünü arttırdı ve Alman burjuva demokratik devrimini daha ileri bir aşamaya taşıdı. Devrim, bir yandan burjuva iktidarını pekiştirirken, diğer yandan işçiler başta olmak üzere köylüler ve diğer halk kesimlerinin siyasal yaşamda daha örgütlü ve daha etkili biçimde yer almalarına yol açtı. Her alanda kurulmuş olan ve egemen sınıf çıkarlarını temsil eden örgütler yanında, işçi, esnaf ve köylülerin haklarını savunan ekonomik, demokratik ve siyasal örgütler kuruldu. Bu örgütler geniş bir siyasi yelpaze içinde kurulacak olan partilerin siyasi altyapısını oluşturdu. Aydınlanma ve Sanayi Devrimi. 18. yüzyıl Avrupa aydınlanması 1774 yılında sonuçlarını belki bulanın bile düşünmediği ve etkisini bugüne dek sürdüren bir teknik buluş ortaya çıkardı. İngiltere'de James Watt buhar makinesini buldu. Makineyi fabrikaya sokarak sanayi üretiminde yeni bir dönem başlatan bu buluş, sürekli değişen ve gelişen yöntemlerle tüm dünyayı etkisi altına alacak olan sanayi devriminin başlangıcıydı. Buharlı makinenin bulunuşuyla başlayan ve birinci sanayi devrimi adı verilen yeni dönem, yalnızca ekonomi ilgilendiren üretim alanlarında değil, onunla birlikte hizmet, ulaşım ve enerji gibi toplumsal yapıyı ilgilendiren tüm alanlarda köklü değişim ve dönüşümlere neden oldu. Dönüşüm o denli etkili oldu ki, yeni koşullara uyum gösteremeyen ekonomik ya da siyasal yapılar hızla çözüldü ve burjuva sınıfı, çıkarlarına uyum göstermeyen engelleyici bağlardan kendisini kurtararak uzun, sancılı bir dönemden sonra yeni bir toplumsal düzene kavuştu. Makinalı üretimin ilk önemli sonucu, el emeğine dayanan eski üretim düzeninin yıkılmasıydı. Fabrikaların bol ve ucuz ürünlerine karşı direnemeyen işletmeler teker teker ortadan kalktı ve bünyesinde binlerce işçi çalıştıran sanayi işletmeleri ortaya çıktı. Tarım alanlarında büyük kapitalist çiftlikler oluştu. Topraklarını ve dükkanlarını yitiren köylüler ve el emekçileri kitleler halinde kentlere göçtüler ve kent proleterleri haline geldiler. Sermaye birikimini arttırarak güçlenen sanayi burjuvazisi, aristokrasiyi, lonca ustalarını ve bunları temsil eden monarşiyi yok ederek iktidarın tek gücü haline geldi. Siyasal ve sosyal düzen, yeni duruma uyum gösteren yeni yönetim yapıları ortaya çıkardı, yasama, yürütme ve yargı alanlarında sistemli dönüşümler gerçekleştirildi. Sanayi devrimi iç ilişkilerde olduğu kadar dış ilişkilerde de kapsamlı politika değişikliğine yol açtı. Sömürge ve yarı sömürgelerin önemi arttı. Üretim yoğunlaşmasının zorunlu sonucu olarak deniz aşırı ülkelere mal satmak özel önem kazandı. Sömürgeler tarım ve madencilik başta olmak üzere yatırım alanları haline geldi. Mal yanında sermaye ihracının ortaya çıkması ve giderek yoğunlaşması sömürgeci ilişkilerin kapitalist emperyalizme dönüşmesine yol açtı. Dış pazar sorunu, çatışma eğilimi yüksek, uluslararası bir gerilim kaynağı haline gelerek sanayileşen büyük devletlerin gündemine kalıcı bir biçimde yerleşti. Dünyanın her yerinden metropollere taşınan gelirler büyük boyutlu bir sermaye birikimi yarattı ve yeniden üretime dönen bu birikim ona sahip olanları sonsuz bir pazar gereksinimi içine sokarak bugüne dek süren küresel bir sorun haline getirdi. Belçikalı elektrikçi Zenobe Graham, buharlı makinenin bulunmasından 95 yıl sonra 1869 yılında doğru akımla çalışan ve elektromanyetik makinaları geliştiren kolektörü buldu. 2 yıl sonra 1817'de de ilk dinamoyu geliştirdi. Graham'in doğru akım üreten makineyi bulması ve bu makinenin sanayi üretiminde kullanılması ikinci sanayi devrimi adı verilen yeni bir dönem başlattı. Sanayi sermayesinin olağanüstü güçlenmesine yol açan bu dönem, aynı zamanda tekelci şirketlerin ortaya çıktığı ve pazara egemen olduğu bir sürecin başlangıcıydı. Bu süreç, bilgisayarlarla robotların üretimde kullanıldığı ve 3. sanayi devrimi adı verilen son dönemi de içine alarak hala devam etmektedir. Graham, makinalarının sanayi üretiminde kullanılması en az Watt'ın buhar makinesi kadar etkili olan toplumsal sonuçlar doğurdu. 19. yüzyılda başlayan birinci sanayi devrimi ekonomik liberalizme dayanarak burjuva demokratik açılımları geliştirirken, ikinci sanayi devrimi yaşadığı dönemin özelliklerine uygun olarak demokrasiyle çelişen tekelleşme sürecine hız kazandırdı. Teknolojinin üretime daha yoğun olarak katılması ona sahip olanlara büyük bir üstünlük sağlıyordu. Bu üstünlüğü kullanan büyük şirketler benzerlerini tasfiye ederek kendi üretim alanlarında her şeyi belirleyen tekeller haline geldiler. Ürün çeşitliliği ve üretim miktarları olağanüstü arttı, ancak fiyat belirleme, pazara yön verme ya da teknoloji yenileme gibi kritik konularda karar verme yetkisi tam olarak tekelci grupların inisiyatifi altına girdi. Kar oranları artıyor, ancak satılmayı bekleyen malların miktarı da artıyordu. Tekeller biriken malları kendi ülkelerinde tüketemiyor ve zorunlu olarak dış pazar peşine düşerek birbirleriyle çatışıyordu. Tekel kârlardaki artış, yeniden üretim için gerekli olandan çok daha fazla bir sermaye birikimine neden oldu. Sanayi üretimine yatırım alanı bulamayan hareketsiz para, sistemi kendi içinden çürüten bir olumsuzluğa dönüşüyor ve para satma anlamına gelen borçlandırma ilişkileriyle mali sermaye, finans kapital başlı başına bir güç oluyordu. 19. yüzyıl liberalizminde sanayi sermayesine kredi veren ve deniz aşırı kârları metropollere taşımanın basit aracıları durumundaki bankalar, para ticaretinin yoğunlaşması nedeniyle ekonominin her alanına yön veren önemli kurumlar haline geldiler. Ya bankalar sanayi şirketlerini satın aldılar ya da sanayi şirketleri kendi bankalarını kurdular. Artık piyasayı serbest ticarete dayanan liberalizm değil, mali sermaye şirketleri haline gelen büyük tekelci gruplar belirliyordu. Liberalizm doğal ömrünü tüketmiş, yerine yeni bir dönemi bırakmıştı. Ekonomiden siyasete, kültürden eğitime, teknolojiden askeri etkinliğe dek toplumsal yaşamın tüm alanlarına artık tekerleri gemendi. Tekelci dönem bilimin teknolojiye, teknolojinin tekel çıkarlarına bağlandığı, insanlığın gelişimi önünde engel oluşturan tutucu bir dönemdir. Dünya nüfusunun büyük bir bölümünü yoksulluk içine sokan bu dönem aynı zamanda insanı kendine ve doğaya yabancılaştıran, savaş ve çatışmaların yaşandığı ve eşitsizliğin en üst aşamaya vardığı olumsuz ve gerici bir süreçtir. Bu dönemde insanların ekonomik varlıkları yaşama anlam kazandıran benlik duyguları ve kültürel değerleri üzerinde yoğun bir baskı kurulmuştur. Bilim ve teknoloji bu baskının araçlarıdır artık. Yeni bir toplumsal düzenin sancılarını yaşayan insanlık bugün, düşüncenin entelektüel özgürlüğü, eğitim hakkı, solunabilir hava, içilebilir su, çocuk sağlığı ve gelişimi, eşitlik, kardeşlik gibi gerçek zenginlikleri yitirmektedir. Bu olumsuz süreç sona erdiğinde bilimsel teknoloji engelleyici bağlardan kurtulacak ve ürünlerinin tam olarak insanlığın hizmetine sunulduğu sınırsız ve özgür bir toplumsal düzen içinde gelişecektir. Buharlı makina, elektromanyetik motor ve bilgisayar, sanayi devrimine yön veren köşe taşlarıdır. Bunlar tekil olgular değil, birbirini tamamlayan felsefi, siyasi ve teknolojik gelişmelerin ortak ürünleri ve geçmişten gelen bilimsel birikimin sonuçlarıdır. Sanayi üretiminde devrim yaratan James Watt ve Zenobe Graham'in buluşları, Nikolay Kopernik 1473-1543 ve Johann Kepler'in gökbilimi, astronomi, Isaac Newton 1642-1727 ve Michael Faraday'ın 1791-1867 fiziği, Joseph Lagrange 1736 ve 1813 ve Pierre Laplace'in 1749-1827 matematiği, Robert Boyle 1627-1691 ve Antoine Lavoisier'in 1743-1794 kimyası, George Buffon ve Charles Darwin'in 1809-1882 biyolojisini içeren bilimsel birikim olmasaydı ortaya çıkamazdı. Ayrıca bu birikim yalnızca Watt ve Graham'in değil, sonraki bilimsel gelişmeye yön veren James Maxwell 1831-1879, Dimitri Mendeleev 1834-1907, Ernst Mach 1838-1916, Niels Bohr 1885-1962, Karl Planck 1858-1947, Albert Einstein 1879-1955, Werner Heisenberg'i de 1901-1976 ortaya çıkarmıştır. Bilim ve teknolojik gelişme 17. yüzyıldan aldığı birikimi 19. yüzyılda geliştirip daha kapsamlı hale getirerek 20. yüzyıla devretti. 19. yüzyıl teknik ilerlemenin altın çağıydı. İnsanlar araştırıyor, buluyor ve bulduklarını uygulamaya sokarak büyük paralar kazanıyordu. Patent bürolarına her gün binlerce buluş getiriliyor ve tescil yaptırılıyordu. 19. yüzyıldaki bu canlılığın elbette bir nedeni vardı ve bilimle sınırlı kalmayan bu neden doğrudan ekonomik ilişkilerin niteliğiyle ilişkiliydi.